Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
harekete üzeriniz olsun muhterem dinleyiciler. Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Ordubehş 1403, Hicri Kamer'i 20 Şevval 1445 ve Miladi 29 Nisan 2024 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basında seçmeler, başlangıçtan günümüze kadar sömürge podcast'i ve Neçubela Öğütler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da Ulusal Fars Körfezi Günü kutlandı. Devrim muhafızları sözcüsü 10 ülkenin yardımı bile Siyonistler için başarı getirmedi dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerikan polisinin öğrencilere yönelik şiddetini kınadı. İslam Kalkınma Bankası ile İran'da 3 yeni projenin finansmanı için görüşmeler sürüyor. Ve Gazze'de şehit sayısı artıyor. Şimdi haberler.
İran'da ülkenin güneyinin 1622 yılında Portekiz işgalinden kurtarılmasının yıldönümü Ulusal Fars Körfezi Günü olarak kutlandı. Fars Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin güneyindeki Buşehr kenti açıklarında donanmaya ait bir gemiyle düzenlenen etkinliği askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra davetliler ve gazeteciler katıldı. Etkinlik kapsamında İran savaş gemileri ile silahlarla teçhiz edilmiş surat tekneleri Fars Körfezi'nde manevralar yaptı. Programda konuşan Buşehr valisi Ahmet Muhammedizade, bugünün İran tarihinde yerinin önemli olduğunu belirtirken 10 Ordubehş 29 Nisan yaklaşık 400 yıl önce işgalci Portekizlilerin 117 yıllık baskıcı yönetimlerinden ardından ülkenin güney topraklarından tarihi kaçışını ve yenilgisini hatırlatan bir gündür dedi. Öte yandan devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Adiriza Tengseri Fars Körfezi günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Fars Körfezi'nin ekonomik ve güvenlik olarak önemli konumunu işaretle dünyanın doğal gazının %40 ve petrolünün %62'sinin bu bölgede yer aldığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sağlanması peşinde olduğunu ifade eden Amiral Tengseri, her gün yaklaşık 83 geminin geçiş yaptığı su kallarının güvenliğini sağlamak için İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim çaba gösterirken bölge dışı güçler ve yabancıların bölge güvenliğine zarar verdiğini kaydetti. İran'ın güney ve güneybatısında yer alan Fars Körfezi Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt ile farklı kıyılarla ortak sınırlara sahiptir. Fars Körfezi dünyanın en stratejik bölgelerinden biri sayılıyor.
Devrim muhafızları sözcüsü General Ramazan Şerif, 10 ülkenin yardımlarının bile Siyonist rejim için bir başarı getiremediğini belirtti. General Ramazan Şerif, İran'ın Siyonist rejime yönelik düzenlediği Sadık Vaat isimli cezalandırıcı operasyonu sırasında 10 ülkenin işgal rejimini savunma alanında verdiği desteğe rağmen sonunda İslam İran'ın söz konusu ülkelerin savunma sistemlerine galip geldiğini vurguladı. Devrim muhafızları sözcüsü General Ramazan Şerif katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Siyonist rejime karşı Sadık Vaat isimli cezalandırıcı operasyona işaretle bu operasyonun İran yapımı silahlarla yapıldığını, düşmanların uzun süre bunun nasıl yapıldığını incelemesi gerekecek bir büyüklükte olduğunu kaydetti. Devrim Muhafızları Sözcüsü Aksa Tufanı operasyonun Filistin'e desteği güçlendirdiğini ve bu güçlü operasyonun geçmişte defalarca bölgede güvenli kale olduğunu iddia eden bir rejime karşı gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Komutan Şerif, Sadık Vaat operasyonunun sürpriz bir girişim olmadığını ve İHA'nın fırlatıldığında Siyonist düşman ve destekçilerinin İran'ın füzeli saldırılarının devamını beklediğini kaydetti. Sözcü Şerif, Sadık Vaat operasyonunun İran milletinin yanı sıra dünyadaki tüm Şiiler ve azade insanları mutlu edip sevindirdiğini işaretle Filistin meselesinin İslam dünyasının en esas davası olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Nasır Kenane, Amerikan yönetiminin polise üniversite kampüsünde öğrencilere karşı şiddet kullanmasına izin vermekle insan haklarına yönelik çifte yaklaşımını gösterdiğini vurguladı. Dışişleri Sözcüsü Kenane bugün haftalık basın toplantısında Amerika'da Filistin'i destekleyen öğrencilere karşı polisin şiddet kullanmasını kınadı. Kenane, Amerikan üniversitelerinde yaşananların dünya kamuoyunun Filistin meselesine yönelik uyanık olup, kamuoyunun işgal rejimine ve Gazze'de Amerika'nın ve bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle yaptığı soykırımına yönelik genel nefretin derinliğini gösterdiğini söyledi. İran'ın Gazze'de savaşı sonlandırmak için Birleşmiş Milletler dahil uluslararası ve bölgesel örgütler nezdindeki diplomatik çabalarına dikkat çeken sözcü, Tahran'ın ateşkes sağlanıp Siyonist rejimin savaşı durdurulana kadar diplomatik çabalarına devam edeceğini vurguladı. Sözcü İran ile Rusya münasebetlerini çok iyi olarak niteledi. Tahran-Riyad münasebetlerine ilişkin Kenane, ikili ilişkilerin doğal yolunda ilerlediğini ifade etti. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'da düzenlenen İran Expo 2024 fuarında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasının başında Fars Körfezi gününü anan Sözcü Kenani, Fars Körfezi'nin tüm ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesini, tüm bölgede istikrarın, kolektif güvenliğin, barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli faktör olarak görüyoruz dedi. Kenani, bölge ülkeleri arasında her zaman dostluğun ve kardeşliğin müjdecisi olduk ve bölge ülkelerinin ortak çıkarlar çerçevesinde bölgesel güvenliği sağlayabileceğine inanıyoruz ifadesini kullandı. Kenani, farklı ülkelerden iş adamlarının katılımıyla Tahran'da düzenlenen 6. İran'ın İhracat Yetenekleri Fuarı İran Expo 2024'de atıfta bulunarak, bu etkinlik İran'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve bu anda farklı ülkelerde yapıcı ilişkileri güçlendirmeye ciddi önem verdiğini ve ilişkileri geliştirme yönündeki siyasi kararlılığını gösteriyor ifadelerinde bulundu. Amerikan üniversitelerinde yaşanan olaylara değinen Kenani, Amerikan üniversitelerinde yaşananlar uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun Filistin meselesi ve Siyonist rejimin cinayetlerinin nefretin derinliği karşısındaki uyanıklığının göstergesidir dedi. Dünya kamuoyu ve özgür düşüncelilerin Siyonistlerin suçlarının devam etmesine müsamaha göstermeyeceğini belirten Kenani, Siyonist suçlara karşı çıkanların sesini polis tedbirleriyle ve şiddet politikalarıyla susturmak mümkün değil ifadesini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye ve Katar'dan gelen ticari heyetler İran İnovasyon ve Teknoloji Evi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Katar'dan gelen ticari heyetler İran İnovasyon ve Teknoloji Evi'ni ziyaret ederken İran'ın bilgi tabanlı kazanımlarını en yüksek teknolojik düzeyinde nitelendirerek ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti ile iş sözleşmeleri imzalamaya hazır olduklarını belirttiler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilgi Tabanlı Bilim, Teknoloji ve Ekonomi Müsteşarlığı İran Expo 2024 fuarı ile birlikte İranlı bilgi tabanlı firmaların ihracat yetenekleri ve kazanımlarını yabancı ziyaretçilere teşhir etmiştir. 5 gün sürecek ve cumartesi günü Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar yerinde tertip edilen İran Expo 2024 fuarına İran'dan ve başka ülkelerden çok sayıda firma katılmıştır. Bu fuarda İran'dan medya tabanı ve teknoloji alanında faaliyet yapan 700 firma kendi kazanımlarını teşhir etmekte. Bu çerçevede Türk ve Katarlı tüccarlar İran İnovasyon ve Teknoloji Evi'nde teşhir edilen İran yapımı ürünleri ziyaret ettiler.
İslam Kalkınma Bankası'nın İran'da 3 yeni projenin finansmanı, bankanın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı resmi toplantıda ele alınacak. İran'ın haberine göre İslam Kalkınma Bankası, genel kurulunun resmi toplantısına katılmak üzere Riyad'a giden İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid İhsan Handuzi, bu toplantının oturum aralarında gazetecilerle yaptığı görüşmede Amerika'nın zalimce yaptırımlarına rağmen İslam Kalkınma Bankası'nın İran'daki inşaat projelerine uluslararası kaynaklardan projeleri finanse etmeye devam eden kuruluşun İslam Kalkınma Bankası olduğunu vurguladı. İran'ın İslam Kalkınma Bankası teklifine değinen İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, halihazırda İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 11 projeye İran'ın sağlık ve bilgi tabanlı alanında faaliyet yapacak 3 önemli projenin eklendiğini vurguladı. İslam Kalkınma Bankası Müslüman ülkelerin en büyük finans kuruluşu olup bu bankaya üye olan 57 Müslüman ülke altyapı projelere enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki kredi ve imkanlarından yararlanmaktadır.
Gazze'de işgal saldırısının başlangıcından bu yana şehit olanların sayısı 34.488'e, yaralıların sayısı 77.643'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre işgalci rejim son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 34 kişi şehit etti, 68 kişiyi de yaraladı. Bakanlık böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısını 34.488'e, yaralıların sayısının ise 77.643'e yükseldiğini belirtti. Açıklamada çok sayıda mağdurun halen enkaz altında yollarda olduğu, ancak işgalci rejimin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi. Öte yandan İslami Direniş Hareket Hamas'ın askeri kanadı niteliğindeki Kasam Tugayları yaptığı açıklamada Siyonist İşgal ordusunun 769 Doğu Tugayı'nın 1948'de işgal girmiş Filistin topraklarının kuzey kesiminde yer alan Cibur üstündeki komuta merkezine Güney Lübnan tarafından yoğun bir şekilde füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Kasam Tugayları yayınladığı askeri duyuruna bu saldırı işgal güçlerinin Gazze'deki sabırlı halkımıza ve Batı Şeria'da işgale baş kaldıran halkımıza yönelik katliamlarına bir cevap niteliği taşımaktadır ifadesi yer verildi. Bu arada işgal ordusunun radyosu tarafından yayınlanan bir haberde ülkenin kuzey kesiminde yer alan İsbul Celil tarafına Güney Lübnan tarafından 30 füze saldırısı gerçekleştirildi ifadesine yer verildi. Kasam Tugayları dün de Gazze'de işgal hedeflerine yönelik birkaç eylem gerçekleştirmesine, bir işgal helikopterinin düşmesine, bazı işgal askerlerin pusuya düşürmesi ve 3 işgal askerinin öldürülmesi, 11 işgalci askerin de yaralanmasına, işgal uçaklarından atılan F-16 füzelerinden patlamamış olanların işgal askerlerine karşı kullanılması sonucu çok sayıda işgal askerinin imha edilmesine dair açıklamalar yayınlamıştı.
İşgal rejimi İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 8.505'ten fazla Filistin'i gözaltına aldığı bildirildi. İşgal rejimi İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledi. Baskınlarda biri çocuk 12 Filistin'i daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyetinden yapılan ortak açıklamada İsrail askerlerinden işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Hali Cenin Türkerem El Eriha'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinli gözaltına aldı, aktarıldı. Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8.505'e yükseldi, kaydedildi. İsrail askerlerinden baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülkilere zarar verdi, Filistinlilere darp etti ve onlara kötü muamelede bulundu, evlerine tahrip etti, ifade edildi. İsrail ordusunun Gazze şehidine yönelik saldırı başladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede 7 Ekim'den beri İsrail askerleriyle yasa dışı Siyonist yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli şehit düşmüştü.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, Filistin halkına karşı savaşın durdurulması ve Gazze şeridinde kalıcı ve derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. El Cezire televizyon kanalının haberine göre, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed El-Bedevi, pazartesi günü bu konseye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı ortak toplantıda bölgede savaş ve şiddetin yayılmasının önlenmesine yönelik çabaların artırılmasına vurgu yaptı. El-Bedevi, uluslararası toplumun Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik şiddeti durdurmak ve yerleşim faaliyetlerini durdurmak için etkili politikalar benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze şeridindeki ateşkesi görüşmek üzere bölgesel bir gezi kapsamında bugün Suudi Arabistan'a gitti. Blinken'in Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarını da ziyaret etmesi planlanıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'da Fars Körfezi ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yaptığı ortak toplantıda Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanması için bölgede ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Amerika'nın Gazze şeridinde ateşkes sağlama girişimi bu ülkenin Güvenlik Konseyi'nde önerilen Gazze şeridinde ateşkes sağlanması gerekliliğine ilişkin karar tasarılarını defalarca veto ettiği ve soykırımcı İsrail rejimine siyasi, ekonomik ve askeri destek sağladığı bir sırada gerçekleşiyor.
Amerikalı Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığını belirtti. Amerikan senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont senatörü Sanders, CNN'in State of the Union programına konuk oldu. Amerika'daki üniversitelerde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığı ile beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına İslamofobi de karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Sanders üzerinde odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi. Sanders, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde sağlık sistemiyle esasen tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını belirterek, Amerikan halkının çoğu Netanyahu'nun savaş makinesinden iğreniyor ve Amerika'nın buna destek olmasına karşı çıkıyor dedi. İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun %5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu belirterek Netanyahu bunun hesabını vermeli diye konuştu. Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığını işaret ederken ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konudur. Gazze halkının %80'ini yerinden etmiştir. Şimdi ise güvenli diye insanların sığındığı refaha saldırı tehdidinde bulunuyor. Bu kabul edilemez ifadelerini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kur'an-ı Kerim'e yönelik birçok saldırının yaşandığı İsveç'te yeni bir Kur'an yakma eylemi gerçekleştirildi. İsveç'in başkenti Stockholm'da meydana gelen son olayda Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim bir kadın tarafından ateşe verildi. İsveç güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bir meydanda gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma olayı esnasında bir kadının elindeki yanıcı maddeyi kutsal kitabın üzerine döktüğü ve ateşe verdiği görülüyor. Tıpkı geçmiş dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarda olduğu gibi İsveç polisi kutsal kitabı ateşe veren kadının etrafında etten bir duvar ördü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Fars Körfezi bizim evimizdir başlığı altında. Hicri Şems'i 10 Ordubehşt, miladi 29 Nisan günü İran takviminde Ulusal Fars Körfezi günü olarak kaydedilmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Fars Körfezi ile ilgili olarak bizim evimizdir dedi. Hicri Şems'i takvimle 10 Ordubehşt yani 29 Nisan günü Portekizlilerin Fars Körfezi'nde 117 yıllık işgallerinden son bulunduğu gündür. Portekizliler miladi 1508 yılında Fars Körfezi'nin önemi nedeniyle bu bölgeye gelerek işgallerini 1622 yılına dek sürdürdüler. İşgalciler o tarihte Fars Körfezi'ni terk etmiş olsalar bile her zaman bu stratejik bölgeye tamah etmişlerdir. Bunun sebebi ise her şeyden çok bu bölgenin büyük enerji kaynakları ve bu bölgede var olan büyük sermayeden kaynaklanmaktadır. Yabancı güçlerin Fars Körfezi bölgesine yönelik genel stratejisi silah geliri elde etmek ve Siyonist rejimin güvenliğini sağlamak amacı ile İslam ülkeleri arasında itilaf yaratmak amacı ile bu bölgede bulunmaktadır. Yabancı güçler her ne kadar Fars Körfezi bölgesinde bulunan ülkelerdeki askeri varlıkları için bölgenin güvenliği ve söz konusu ülkelerin güvenliğini sağlamak bahanesine ileri sürseler bile bu varlığın sonucu bölgede güvenlik olmadı. Son 24 yılda Irak'ın durumu başta Amerika olmak üzere yabancı güçlerin varlığının bölge ve Fars Körfezi ülkelerinin güvenliğine sebep olmadığının en açık kanıtıdır. Amerika'nın günümüzde Gazze'de Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejimin tarafından yaşanan soykırıma verdiği destek de Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki varlığının bölgede güvenliğin bir faktörü olmadığını, üstelik bölgede geniş çaplı güvensizliklerin sebebi olduğunu göstermektedir. İslam Devrimi Muhafızları Donanması Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengseri 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada bu bölgenin stratejik ve ekonomik olduğunu hem biz hem de komşularımız için önemli olduğunu belirtirken binlerce kilometre uzaktan gelenler güvenlik aramıyor dedi. İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İbrahim Rıza'yı da şunları söyledi. Fars Körfezi'nin güvenliğinin sağlanması için yabancı varlığı gerekli olmadığı gibi üstelik onların varlığı da bölgede güvensizliğe neden oluyor. Zira Rıza'yı şöyle devam etmektedir. Son yıllarda Fars Körfezi'nde yaşanan savaşların temel nedeni de bölgede yabancıların varlığıydı. Yabancılar bu bölgede bulunup üs kurdukça bölgedeki güvensizlik ve savaş ise bir o kadar da artar. Batılı güçlerin bu stratejisinin aksine İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin deyimiyle Fars Körfezi'ni evi olarak gören İran İslam Cumhuriyeti, bu bölgede barışın, dostluğun, bölge ülkelerinin çıkarlarının güvence altına alınmasının önemi her zaman vurguladı. En derin sular Fars Körfezi kıyısında, en iyi su yolları ise İran tarafındandır. İran'ın Fars Körfezi'nde 1375 kilometrelik kıyı sınırı var ve Hürmüz Boğazı'ndan günde 83 gemi geçiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle olan kıyı sınırlarda en ufak bir güvensizlik durumu söz konusu değildir. İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücü ve kabiliyeti Fars Körfezi'nin güvenliği içinde kullanılıyor. Nitekim IŞİD teorisinin Irak'ı işgal etmesi ardından Fars Körfezi'ndeki bu komşu ülkenin yardımına koşan ilk ülke İran İslam Cumhuriyeti olmuştur. Buna dayanarak İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tengseri şunları vurguladı. Bölgedeki Müslüman ülkelere barış, dostluk ve kardeşlik mesajı verdik ve bölgeye ülkeleriyle karşılıklı uyarıları da vurguladık.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin tüm kuşaklara karşı işlediği suç, Gazze'nin enkaz haline getirilmesi başlığı altında. Günlük bombardımanlar Gazze şeridinde geniş çaplı yıkıma, kentsel altyapının tahrip olmasına sebep olurken, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik savaşının 7. ayı sona eriyor. IŞİD rejimin 7 Ekim'de Gazze şeridine karşı başlattığı savaş, bu şeritte soykırıma yol açarken yaşam altyapısının yok olmasına neden olmuş ve Gazze'yi harabeye çevirmişti. Siyonist rejim saldırılarında konutlar, okullar, camiler, kiliseler, sığınaklar ve hastaneler gibi sivil hedefleri de hedef alınmıştır. Birleşmiş Milletler Gazze şeridindeki bir değerlendirme görevinin ardından şunları duyurdu. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı ve Birleşmiş Milletler ekibi üyeleri inceledikleri her binanın yerle bir edildiğini gördü. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA'da şunları duyurdu. Gazze'ye karşı 200 günden fazla süren savaşın ardından bu bölgedeki hayati altyapıya büyük zarar verildi ve yıkımın boyutu eşi benzeri görülmemiş bir düzeydedir. Gazze'nin kritik altyapısındaki hasar da oldukça yüksektir. 1 milyondan fazla insan evini barkını kaybetmiş, nüfusun %75'i de yerinden yurdundan edilmiş. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı ortak raporda, Siyonist rejim İsrail'in bu bölgeye yönelik saldırganlığının ardından Gazze'deki binalarda ve kritik altyapılarda oluşan hasar değerlendirildi. Savaşın sadece ilk 4 ayındaki kayıpların 18,5 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Bu da Gazze ve Batı Şeria'nın 2022'deki toplam gayri safi yurt içi hasılasının %97'sine tekabül ediyor. Aynı rapora göre altyapı tesislerinde oluşan hasarlar tüm ekonomik sektörleri etkiliyor ve konutlar bu hasarların %72'sini oluşturuyor. Söz konusu uluslararası rapora göre su temini, sağlık ve eğitim ağları gibi kamu hizmeti altyapısının tahrip edilmesi, bu zararların yaklaşık %19'unu, ticari ve endüstriyel binalara verilen hasarlar da bu maliyetin %9'unu kapsıyor. Gazze'deki hastane ve sağlık tesislerinin %84'ü hasar gördü ya da yıkıldı. Geri kalanı ise elektrik ve su eksikliği nedeniyle çalışamıyor. Gazze'nin su ve kanalizasyon sistemi neredeyse çökmüş durumda. Eski hizmetlerin yalnızca %5'ini karşılayabiliyor. Gazze'de eğitim sektörünün de %100'ü kapatılmıştır. Söz konusu uluslararası kuruluş, Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısının 26 milyon ton olduğu tahmin edilen çok büyük bir enkaz ve yıkıma sebep olduğunu ve enkazlar ve molozların kaldırılmasının yıllar sürebileceğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler Mayın Temizleme Biriminin üst düzey yetkilisi Pierre Ludemar, Gazze'nin altyapısına verilen bu miktardaki hasarı dikkate alarak şunları duyurdu. İsrail'in bölgeye karşı yürüttüğü yıkıcı savaşın ardından Gazze'deki moloz temizleme operasyonunun yaklaşık 14 yıl sürmesi bekleniyor. İnsanlığa karşı işlenen bu cinayet Gazze halkının hem şimdiki neslinin hem de gelecek nesillerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Ve onların bu savaşın yol açtığı yıkıma ve zarara fiilen dahil edecektir. Tabii tüm bunlara Gazze'de işlenen soykırımı da unutmamak gerekir. Siyonist rejim Gazze'ye yönelik başlattığı topyekün soykırımda şimdiye kadar en az 34.500 masum Filistinli şehit olurken 77.500'ün üzerinde yaralı var ki bunların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu da korsan rejimin açıkça soykırım işlediğini gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugünlerde Amerikan üniversiteleri İsrail'in Gazze şeridindeki soykırımına karşı öğrenci protestolarına sahne oluyor. Amerikalı öğrenciler uzaklaştırma, tutuklama ve iş fırsatlarının kaybedilmesi gibi kendilerine yönelik tehditlere rağmen bu protestoları başlattılar. Amerika'da Filistin'e destek için öğrenci mitingleri New York eyaletindeki Columbia Üniversitesi'nde başladı ve şu anda Amerika'nın 32 büyük ve önemli üniversitesine yayılmıştı bu protesto değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bölgemizle ilgili Filistin gelişmeler konusunda defalarca uzman konuklarımızın görüşlerini, fikirlerini sizlerle paylaştık. Ancak şimdi bu mesele ve gündem küresel anlamda nasıl tepki buluyor? Bu aslında nasıl ele alınmalı? Dünya kamuoyu kendisini acaba Filistin meselesiyle ilgili sorumlu hissediyor mu? Özellikle akademisyenler arasında bu meselenin böyle yankılanması ne anlama geliyor gibi sorular var. Biz de bunları yanıtlamak için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi demin ifade ettiğim üzere son günlerde bu Filistin'e destek mitingleri Avrupa ve aslında Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde öğrenciler tarafından miting şeklinde düzenleniyor. Tabii bir takım sıkıntılar da var, kısıtlamalar var bu öğrencilere karşı ve şimdi İsrail'in sürdürdüğü cinayetler kamuoyu nezdinde nasıl yankı buluyor sorsam size nasıl yanıtlarsınız efendim?
Doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün dünyanın bugüne kadar tepki göstermediği ve sessiz kaldığı bir olaya karşın çok anlamlı bir çıkış öğrenciler tarafından gelişti. Umarım bu çıkışın dünyaya yayılarak çeşitli diğer ülkelerde de aynı şekilde protestolara ve karşı eylemlere geçmesi gerekiyor. Ve bugün birçok dünya ülkesinin İsrail'in yapmış olduğu bu katliamlara karşı sessiz kalması, devletlerin kendi çıkarları gereği sessiz kalmaları ve bir bütün olarak bütün ülkelerin bu konuda zihnen anlaşarak artık bu konuda sessiz kalması gibi bir durumun bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrenci eylemleri de gerçekten yani tepki gösterilmesi gereken ve karşı durulması gereken bir duruma çok anlamlı bir duruşla cevap verildi ve bu cevabın bütün dünyada örnek olması gerekiyor ve devletlerin de bu şekildeki gelişmelere gözünü kapatıp kulağını tıkayarak bunu görmezlikten gelemez. Yani bugün bu eylemlerin önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşması ve diğer ülkelere dışlaması İsrail'e karşı olan tepkinin farklı bir mecrada gelişmesi de önemlidir. Ve bunun gelişmesi de bir nezle de olsa İsrail'in yapmış olduğu katliamlarını engelleme ve önüne geçme gibi bir durumun yaşanabilir diyebiliriz. Ve bu devletlerin de buna karşı ses kalmaması gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi efendim bu nereye kadar sürebilir sizce? Yani demin ifade ettiğim üzere bir takım kısıtlamalar var. Uygulanıyor öğrencilere, akademisyenlere. Örneğin işten uzaklaştırma, tutuklama, iş fırsatlarını kaybetme gibi risklerle karşı karşıyalar bunlar. Acaba etkili olur mu böyle önleyici tavırlar bu protestoculara karşı? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz?
Hani bu etki ve tepki şekilde gelişebilir. Yani bu yönlü bir harekette geçmeleri ve bu yönlü bir engellemelerle karşılaşmaları olası yan tepkileri de olabilir. Ve buna karşı daha da yaygınlaşma gibi bir durum da yaşanabilir. Yani bu gibi parasitik tedbirlerle bunun önüne geçmesi görülmemiştir. Yani bunun bir tek çözüm yolu da gelişen ve yükselen bu sese karşı cevap olması gerekiyor. Aksi takdirde olayların farklı boyutlara gelişmesi de olasıdır. Çünkü bu tür sıçramalar gittikçe yaygınlaşabilir ve bunun birçok örneği de dünyada görülmüştür ve bu gibi durumlarda da büyük değişimlere de neden olan olaylar olabilir.
Evet. Şimdi bu olaylara ve aslında bu protestolara paralel olarak yine de biz bölgemizle ilgili haberleri duyuyoruz gündemde. Son günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Fidan, İsrail ve Filistin arasındaki bir ihtilaf savaş olmaktan çıktı şeklinde bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin son günlerde çok tepkili olmaya çalıştığını biliyoruz. Bunu çeşitli yetkililerin ağzından da duymaktayız. Şimdi bunlar İsrail, yani böylesi açıklamalar, aslında şunu sormak istiyorum. İsrail'in bu cinayetini durdurmakta ne kadar etkili olabilir sizce efendim?
Yani İsrail bu tür açıklamalara, bu tür tepkilere hiçbir zaman değer vermemiş ve kayda değer bir şey de görmüyor. Ve bunu bildiği için de yani bu İsrail'i caydırabilecek ve bu tür eylemlerle, sözlerle, bu tür demeçlerle İsrail'i caydırabilecek bir durum değil. İsrail'in sadece yani pratikteki bir takım olayların gelişmesi ve ona karşı pratikteki eylemler olmazsa İsrail'in bu tür şeylere çok değer vereceği ve yaptıklarından geri adım atacak bir durumu gözükmez. Yani o bugüne kadar böyle bir durumun yaşanmadığı gibi bundan sonra da yaşanmayacak. Yani İsrail buna kulağını tıkamış ve çok da kayda değer görmüyor.
Evet. Çok teşekkür ederim Bedri Hocam bizi kırmadığınız için efendim.
İyi günler.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda dünya kamuoyu nezdinde Filistin gündeminin yankılanması, özellikle öğrenciler arasında Amerikan üniversitelerinde İsrail'in cinayetlerine karşı tepkilerin sürmesi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve fikirlerini sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cam-ı Cam gazetesi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika Milli Günü'nü kutladığını, Gazze Savaşı artçı depremlerinin Amerikan üniversitelerini salladığını, Siyonist rejim ordusunda istifa dominasyonun devam ettiğini belirtirken Filistin halkıyla dayanışma kampanyası başkanının İngiliz hükümetinin Gazze'deki soykırımın ortağı olduğunu belirttiği haberde şu ifadeler yer alıyor.
Filistin halkıyla dayanışma kampanyasının başkanı İngiltere'nin Gazze şeridinde toplu mezarların bulunmasına karşı ölüm sessizliğini eleştirerek ülke hükümetini Filistin'deki soykırım ekseninin bir parçası olarak nitelendirdi. Filistin destekçilerinin Londra'daki haftalık gösterilerinin organizatörlerinden biri olan Bin Cemal, önceki günkü yürüyüşte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu hafta Gazze'de şok edici toplu mezar görüntülerini gördük. Elleri bağlı olarak vurularak öldürülen Filistinler ama hükümetimiz bu suçları işleyen rejime silah satmaya devam ederek soykırım ekseninin parçası olmaya karar verdi" ifadelerini kullandı. Cemal açıklamalarının devamında "Bu nedenle mesajımızı hükümet yetkililerine iletmek için protesto yapıyoruz" dedi. Geçtiğimiz günlerde Filistin medya kaynakları Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde başka bir toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Bu toplu mezarda 73 Filistinli şehidin naaşının bulunduğu ifade ediliyor. İngiltere Başbakan Yardımcısı geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz parlamentosunda Londra hükümetinin bu korkunç savaş suçunun failleri olarak Siyonist rejimin soruşturulmasının sonuçlarından memnun olduğunu iddia etti.
Tahran Radyosu.
Kudüs gazetesi İran Expo 2024 fuarında İran'ın yaptırımları etkisizleştirme yollarını dünyaya sergilediğini, Taliban'ın sınır kurallarına uyması gerektiğini, Los Angeles Times'tan naklen Washington'lu okul öğrencilerin güvenliğini sağlamakta başarısız olduğu ve en az 370 öğrencinin silahlı saldırı şiddetine maruz kaldığını belirttiğini yazıyor. Cevan gazetesi ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün küresel siyonizmin kırılan kemiklerinin sesinin her taraftan duyulduğunu söylediğini şu satırlara dayanarak aktarıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, küresel siyonizmin ezilen kemiklerinin sesi her zamankinden daha fazla duyuluyor dedi. Amerika'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin öğrencilerin Filistin'e destek amaçlı üniversitelerde başlattıkları protesto gösterilerinde öğrencilere yönelik sert müdahalesine kınayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika ve Avrupa üniversitelerindeki öğrenci protesto gösterilerini şiddetle bastırarak Filistin'de işgalin çatlak sütunlarının yıkılmasını önlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Kenani sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, "Filistin'deki işgale, Gazze şeridindeki soykırıma hayır ve Filistin'in özgürlük çığlığı bugün küresel bir taleptir" ifadelerini kullandı. Bakanlık sözcüsü paylaşımının devamında küresel siyonizmin ezilen kemiklerinin sesi her zamankinden daha fazla duyuluyor. Amerika ve Avrupa üniversitelerindeki öğrenci protesto gösterilerini şiddetle bastırarak Filistin'de işgalin çatlak sütunlarının yıkılmasını önlemek mümkün değildir. Bunun önünde duran herkes siyonizmin çöküşünün enkazı altında kalacaktır dedi.
Keyhan gazetesi İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in Burkina Faso Başbakanı ile görüşmede İran'ın kazan kazan politikası izlediğini, Türkiye'den Amerikalı öğrencilere destek gösterisi yapıldığını, Yemen'in Amerikan İHA'sını düşürdüğü anların görüntülerini yayımladığını belirtiyor. Şehven gazetesi ise Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı'nın tutuklama emri çıkarmasından korktuğunu belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Siyonist rejim medyası Benjamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından endişe duyduğunu ve bu nedenle gözünü Amerika'ya çevirdiğini belirtti. İbranice yayın yapan Maariv gazetesi bilgili kaynaklardan alıntı yaparak Başbakan Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı tarafından tutuklama emri çıkarma korkusu nedeniyle son derece endişeli ve tedirgin olduğunu bildirerek, Siyonist rejimin başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemek amacıyla Amerikalı yetkililerle kapsamlı temaslarda bulunduğunu ifade etti. Öte yandan İngiliz Times gazetesi de konuyla ilgili olarak aktardığı haberinde, Uluslararası Adalet Divanı'nın muhtemelen Netanyahu ve aralarında Savaş Bakanı Yoav Gallant, İsrail İtfaiyesi Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu üst düzey İsrail yetkilileri Siyonist rejimin bazı güvenlik görevlileri hakkında Gazze'ye karşı savaş nedeniyle tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığını belirtti. Bu medya ayrıca önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte tutuklama emri çıkarılabileceğini yazdı. Netanyahu Lahey Mahkemesi'nin kararlarının Siyonist rejimin kararlarını etkilemeyeceğini ancak bunun tehlikeli bir rutin haline gelebileceğini iddia etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda telefonlar aracılığıyla Fars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast serisi sömürgeciliğin utanç vereceği olgusunu ele alırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını nasıl oluşturulduğuna değinmek istiyoruz. Sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenler aynı zamanda türlerini de ele almak istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast serimizin son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bir önceki bölümde sömürgeciliğin etki ve sonuçlarını ele aldık. Sömürgecinin etkilerinden birinin birçok ülkenin geri kalmışta olduğunu, bu sorunun çeşitli nedenleri ve etkenleri olduğunu belirttik. Bir önceki bölümde dış faktörlerden bazılarını da tanıtmıştık. Şimdi bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin ülkeler içinde kalkınma ve ilerlemeyi engel teşkil eden diğer boyutlarını ve sonuçlarını ele alacağız. Bazı ülkelerin ilerleyememesinin çeşitli sebepleri arasında politikacılara bağımlılık, kendilerine yenilme, kendilerine inanmama, çalışma etkinliğine sahip olmama gibi bir takım iç faktörler bulunmaktadır. Şimdi bu sohbetimizde bunlardan bazılarına değinmek istiyoruz. Evet, yöneticilere, politikacılara ve planlamacılara bağımlılık sömürgeciliğin sonuçlarındandır. Ülkelerin kalkınmasının önünde bir iç engel sayılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde yöneticiler, politikacılar ve planlamacılar sömürgecilere bağımlı olup yalnızca onlara hakim olan ülkenin çıkarlarını ve kendi kişisel çıkarlarını düşünürler. Onlar ezilen ulusların kalkınma yolunda adım atmalarını engellerler. Diğer ülkelerle ticari sözleşmeler imzalarken büyük miktarlarda paralar alarak ülke koşullarının gelişmesi için doğru planlama yapılmasına engel olmaktadırlar. Çünkü ülke kendi kendine yetmeye başlarsa artık büyük kişisel kazanç sağlamalarına neden olan ticari sözleşmelerden yararlanamayacaklar. Bir diğer gelişim, engelleyici iç faktör ise kendinden nefret etme ve kendine inanmamaktır. Az gelişmiş ülkelerde, özellikle eğitimli sınıflarda sömürgecilerin telkinleri nedeniyle ulusal ve yerel becerileri olan inanç eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun, insanların kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine neden olmuştur. Risk alma ve temel girişimlerde bulunma cesaretlerini ellerinden almıştır. Ancak deneyimler gösteriyor ki herhangi bir ülkede insanlar yeteneklerine güvendiklerinde gelişme ve ilerleme yoluna hızla adım atmaktalar. Buna bir örnek verecek olursak, İranlıların savunma askeri alanlarda teçhizat üretimlerinden nükleer enerji alanındaki kök hücre ve klonlama alanındaki inanılmaz ilerlemelerinden bahsedebiliriz. Sömürgecilerin her zaman egemenlikleri altındaki milletleri aşağılayarak, onların becerilerini göz ardı ederek kendi ruhlarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtmek gerekir. Meslekli etik konusuna dikkat edilmemesi, ülkelerin kalkınmalarının önündeki diğer iç engeldir. Görevleri doğru bir şekilde yerine getirmek ve çalışma vicdanına sahip olmak, hem insanın doğasına uygun olan hem de akıl ve dinin vurguladığı bir şeydir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: "Gerçekten Yüce Allah sizden birinin herhangi bir işi yaptığı zaman o işi düzgün ve doğru bir şekilde yapmasını beğenir." Henüz çeşitli alanlarda ilerleme kaydedememiş ülke halkları ne yazık ki bu önemli noktaya dikkat etmemektedir. Bu da o ülkelerin yerli ürünlerin kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Böylelikle halk ithal edilmiş ürünleri almaya yönelmektedir. Bunun sonucunda da dışa bağımlılık meydana gelmekte ve ülke gelişememektedir.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, sömürgeciliğin sonuçları sadece bir önceki bölümde bahsettiğimiz ve bu bölümün başında söylediklerimizle de sınırlı kalmıyor. Kölelik, bağımlılık, soykırım, toprak gaspı, kültür ve medeniyetin yok edilmesi, çevreye zarar verilmesi, sömürgeciliğin diğer sonuçlarındandır. Sohbetimizin devamında bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Ele geçirilen topraklarda sömürgeciliğin etki ve sonuçlarından biri de bu bölgelerde birçok insan grubunun köleleştirilmesi olmuştur. Geçtiğimiz birkaç yüzyılın tarihi incelendiğinde Avrupalı sömürgecilerin dünyada köleliği çok iğrenç bir şekilde yaydıkları ve birçok insanı köleleştirdikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Köle ticareti 15. yüzyılın ikinci yarısında Portekiz Kraliyet ailesi tarafından başlatıldı. Bu ticaretin kurucusu denizci Henry olarak bilinen Prens Henry idi. Batılılar onu büyük bir kaşif ve denizciliğin kurucusu olarak göstermeye çalışmaktalar. Ancak milattan sonra 1441 yılında Afrika'nın batı kıyılarına vardığında 12 erkek, kadın ve çocuğu yakalayıp yanına köle olarak alıp Lisbon pazarında sattı. Bu kölelerin esaret altına alınmasının başlangıç noktası sayılırdı. Amerika'nın keşfi ve geniş topraklarının fethinden sonra yavaş yavaş köle ticareti ekonomik açıdan son derece önemli bir hale geldi. İspanyollar ve Portekizliler Amerikan kıtasının yerlilerini istihdam etmeyi başaramayınca Afrikalıları avladılar. Daha sonra Meksika'nın ilk piskoposu olan Bartolomé de las Casas adlı bir rahip liderliğindeki İspanyol misyonerler köle ticaretini teşvik etti. Daha sonra İngiltere'nin köle ticaretine girmesiyle köle ticareti büyük bir gelişme gösterdi. İngiliz köle ticareti milattan sonra 1562'de Sir John Hawkins ve 1. Elizabeth tarafından İngiliz tüccarların da katılımıyla başladı. Köleliğin milattan sonra 1445'te başlayıp Brezilya'nın köleliği kaldıran son ülke olduğu yıl olan 1888'de sona erdiğini düşünürsek kölelik döneminin 443 yıl sürdüğü görülmektedir. Bu dönemde Afrika'dan kaç kölenin ihraç edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte 100 milyona kadar olduğu tahmin ediliyor. 19. yüzyılın ortalarında Batı Afrika'nın nüfusunun 25 milyon olduğu belirtiliyor. Bazı araştırmacılar küresel köle ticareti olmasaydı bu nüfusun 46 ila 53 milyon arasında olacağını düşünüyor. Bu sömürgeciler sadece Afrika kıtasının maddi zenginliği ve insan gücü yağmalanmakla kalmamış, aynı zamanda bu kıtanın miskun bölgelerini de dengeli bir demografik ve kültürel yapıya sahip olmayan, tarihi miraslarından yabancılaştırılan dengesiz toplumlara dönüştürmüşlerdir. Böylece siyasi ve sosyal yapılar da yıkılmıştır. Bu sorun Afrika kıtasını yeniden canlanma ihtimalini uzun süre yok etmiştir. Önemli olan nokta günümüzde resmi köleliğin sona ermesine rağmen seks endüstrisi ve cinsel kölelik adı altında köleliğin devam etmesidir. Güneydoğu Asya Kadın Örgütü'nün 1991 yılındaki konferansında belirtildiği gibi 1975'ten o zamana kadar 16 yıl içinde dünya çapında en az 30 milyon kadın genel evlerine satıldı. Günümüzde köleliğin bir diğer biçimi de çocuk satışıdır. Üçüncü Dünya ülkelerinin çocuklarının satılmasıyla 1980'li yılların başında başlayan çocuk ticareti her geçen gün daha da artmaktadır. 1985 yılına kadar satılan çocuk sayısı sadece 100 bin kişi olarak tahmin edilirken 21. yüzyılın başında bu rakam 6 milyonun üzerine çıkmıştır. Sömürgeciliğin sömürge uluslar açısından daha az ilgi gören bir diğer sonucu ise bağımlılıktır. Geçmişte afyon gibi narkotik maddeler dünyada bilinmiyor değildi. Ancak kullanım alanları oldukça sınırlıydı. Çoğunlukla ilaç ve tıbbi amaçlı ürünlerde kullanılıyordu. Bugün en azından doğuda yaygın olan uyuşturucunun yaygınlaşması Avrupa sömürgecilerinin gelişiyle aynı zamana denk geldi. Önce insanları çeşitli şekillerde uyuşturucu kullanmaya teşvik ederek bu maddeye bağımlılık durumunu yaymaya çalıştılar. Daha sonra da uyuşturucu satarak kendileri büyük maddi kazançlar elde etmeye başladılar. İstatistiklere göre uyuşturucunun yol açtığı kötülükler nedeniyle tutuklananların sayısı 1970'te 400 bin kişiden 1973'te 600 bin kişiye, devamında 1982'de yaklaşık 690 bin kişiye çıkmış, 1985 yılında ise 800 binden fazla kişiye ulaşmıştır. Tüm bu sorunlara rağmen Amerika'da uyuşturucu kaçakçılarının yıllık kazancı en az 25 milyar dolardır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 27 Haziran 2022'de yayımlanan son küresel uyuşturucu raporuna göre 2020 yılında dünya genelinde 15 ile 64 yaş arası yaklaşık 284 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı bilinmektedir. İnsanların büyük bir kısmının öldürülmesi ve yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka etkisi sayılır. Sömürgeciliğin acı dönemini yaşayan dünyanın her köşesi bu suçların ve toplu katliamların izlerini taşımaktadır. Örneğin Avrupalılar hakimiyetlerini güvence altına almak için Amerikan kıtasını ve okyanuslardaki adaları işgal ederken yerli halklara yönelik soykırım ve kitlesel imha politikasını benimsediler. Trotskist eğilimlere sahip Belçikalı ekonomist, teorisyen ve komünist savaşçı Ernest Ezra Mandel şöyle yazmıştır. İspanyol hükümdarların Amerika'daki korkunç vahşetini herkes biliyor. 50 yıl içinde 15 milyon kızılderili insanı öldürmüşlerdir. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Haiti, Küba, Nikaragua ve Venezuela kıyıları tamamen boşaltılmıştır. Şimdi eğer Cezayir halkının Fransızlar tarafından, Libya halkının İtalyanlar tarafından, Afganistan halkı Sovyet hükümeti tarafından ve ardından Amerika tarafından, Irak halkının Irak, İngiltere ve diğer NATO ülkeleri tarafından, Lübnan ve Filistin halklarının işgalci Siyonistler tarafından öldürülmelerini hesaplarsak, soykırım trajedisinin ne kadar derin olduğunu daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Toprak gaspı, sömürgeciliğin bir başka utanç verici sonucudur. Avrupalı olmayan uluslara ait olan dünya topraklarının büyük bir bölümü tamamen veya en azından kısmen sömürgeciler tarafından işgal edildi ve gasp edildi. Bu bölgelerin yerli halkı Avrupalılar tarafından yok edilmiş ve yerlerinden edilmiştir. Avrupalı gaspçılar da onların topraklarına yerleşerek o topraklara başka bir isim vermişlerdir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinen Batı Yarımküre'nin büyük bir kısmı Kızılderililerin ve bu bölgelerin diğer yerlilerinden oluşan halka aitti. Ancak Avrupalı göçmenler bu bölgelerin yerlilerini öldürmüş ya da zorla evlerinden çıkartmışlardır. Bu gasp ettikleri yere de Amerikan adını vermişlerdir. Sömürgecilerin gaspına bir diğer örnek de Filistin topraklarının gaspıdır. Bu topraklar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler tarafından gasp edilmiş ve bu toprakların asıl sakinlerinin rızası olmadan dünyanın dört bir yanından bu bölgeye göç eden Yahudilere devredilmiştir. Diğer ulusların kültür ve medeniyetlerinin yok edilmesi sömürgeciliğin bir başka sonucu sayılır. Sömürgeciler, özellikle Batılılar, ellerindeki araçlarla diğer ulusların kültürlerini yok ettiler. Dünyanın pek çok yerinde ahlak sistemi ve düşünce sistemiyle kanaatlerin ve insani değerlerin, dini inançların oluşumunun temelleri yıkılmış, kültür ve sanat en alt düzeye inmiştir. Bu koşullar nedeniyle kültürlerin çökme riski her zamankinden daha fazla olmuştur. Sömürgeciler sadece kültürlerini yok edilmesine önem vermekle kalmayıp, aynı zamanda sömürgeleştirilen ulusların uygarlıklarından geriye kalan eserleri de yok etmiş veya yağmalamışlardır. Örneğin Amerika'da beyaz göçmenler ve işgalciler kötü medeniyet gibi bahanelerle Amerikan yerlilerinin sanat eserlerini, tarihi eserlerini, yazılı metinlerini ve çizimlerini yok ettiler. Anglo-Amerikan tarihçi ve oryantalist Bernard Lewis'e göre modern düşünceye aşina olanlar bilirler ki Batı Avrupa'nın yayılmacılığında ahlaki yoksunluk vardı. Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar egemenlik alanına sahip Moğollar, Hunlar, Osmanlılar gibi önceki pervasız yayılmacılıklarda bu yoktu. Sömürgeciliğin sonuçları hakkında şu son noktanın da belirtilmesinde fayda vardır. Sömürgeleştirilen toprakların çevre, insan ve maddi kaynaklarının yok edilmesidir. Sömürgeciler, insanları öldürmenin ve toprakları gasp etmenin yanı sıra çevreyi de tahrip etmiş ve insanlığa onarılamaz zararlar vermiştir. Örneğin 1991 yılında Fars Körfezi bölgesinde yaşayan 43 gün süren petrol savaşının bölge üzerinde pek çok yıkıcı etkisi olmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Fars Körfezi bölgesindeki Arap ülkeleri 1994 yılında bu savaşta 620 milyar dolar kaybettiklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın Amerikan ordusunun varlığı için ödediği harcamaların ve bu ülkenin diğer harcamalarının sadece bir kısmı 55 milyar dolardı. Amerika bu savaşta büyük miktarda seyreltilmiş uranyum kullandı. Bu malzemelerin kullanımı bu savaştan sonra doğan birçok Iraklı çocuğun organ eksiklikleriyle doğmasına neden oldu. Seyreltilmiş uranyum Iraklılar dışında bölgede savaşa katılan askerleri de etkiledi. Fars Körfezi sendromu olarak anılan çeşitli kanser türleriyle karşı karşıya kaldılar. Bu konuda belirtilmesi gereken bir başka noktada gelişmiş ülkeler para harcamak ve uygun bir çözüm bulmak yerine birçok tehlikeli bileşen içeren elektronik atıkları, tehlikeli çöplerini güvenli ve düzgün bir şekilde gelişmekte olan ülkelere dökmeyi tercih etmişlerdir. Her ne kadar Asya ve Güney Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler bu atıklardan nasibini alıyor olsa da gelişmiş ülkelerin en büyük atık destinasyonu Afrika kıtası gibi ülkelerde görünmektedir. Örneğin 1980'lerin sonlarında Amerika'nın Philadelphia kentinden gelen yaklaşık 1500 ton atık Kenya'nın başkenti yakınlarındaki Kasa Adası'na boşaltıldı. Raporlara göre bu 10 yıl boyunca İsviçre, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden Guinea-Bissau'ya 1 ila 3,5 milyon ton arasında toksik ilaç ve endüstriyel atık gönderildi. Ancak yasa dışı atık depolamanın en şok edici örneklerinden biri Fil Dişi sahilinin ekonomik başkenti Abidjan çevresindeki 14 çöp sahasına 500 ton zehirli atık atılması oldu. Bu alanlar içme suyu kaynaklarının ve tarım arazilerinin yakınında bulunuyordu. Abidjan'da zehirli atıkların boşaltılması sonucu 8 kişi öldü, 8 binden fazla kişi hastanelere ve tıp merkezlerine intikal ettirildi. Bu vakalar sizlere sunduğumuz sömürgeciliğin etkileri ve kötü sonuçlarının sadece bir bölümüydü. Evet değerli dinleyiciler, başlangıçtan günümüze kadar Sömürge isimli podcast serisinin sonuna geldik. Bu podcast serisinde sizlere sömürgeciliğin arka planı, tarihi, tanımları ve etkileri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarız ki bu görevi en iyi şekilde yapabilmişizdir. Ve başlangıçtan günümüze kadar Sömürge podcast serisi ilginizi çekmiştir. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.